dinleyenler. Başka Kanatlar Altında Yaşayamam. İkinci sezon 5 ay aradan sonra yayınlanan ikinci bölümüyle karşınızda.
Evet, çok heyecanlıyım. Adeta bunu nasıl yapacağımı unuttum yine. Yine düşündüm tarayıcıya hangi podcast kaydedici siteyi yazacaktım falan diye. Hani bu noktadayım, podcast kaydedici site olarak bahsediyorum.
Yani gerçekten şey beni çok üzüyor arkadaşlar. Biz Ezgi ile programa ilk başladığımız yıllarda çok fazla teknik problem yaşıyorduk. Ki o zamanlar bir de genç olduğumuz için böyle dur şunu alayım bunu alayım da yapamıyoruz. Zaten benim çok sevdiğim bir Yaşar şarkısı vardır. Param olsa hevesim olmuyor, hevesim olsa param olmuyor. Yani bu bizim Ezgi ile şu anki durumumuzu anlatıyor. Yani sadece hevesimiz olmama da değil aslında. Hayatın getirdiği o yoğun tempo, o işte vakit bulamama, bulduğunda da hevesinin olmaması ya da yorgun olma sebeplerinden ötürü. Aslında çok büyük bir New Year Resolution olarak kendimizi teknik problemlerden teknik problemleri çözmüştük. Ve büyük bir hevesle başlamıştık programı. Ancak ne yazık ki bir 5 aydır devamını getiremedik. Biz de dedik ki aradan uzun zamanlar geçti. Hem Türkiye çok büyük olaylar yaşadı bu bizim yayın yapamadığımız 5 ay süre boyunca. Hem de bizim hayatımızda bazı değişiklikler oldu. Güzel bir Haziran akşamı. Havalar birazcık güzelleşmişken demek isterdim ama İstanbul'da biraz bozdu. Bir yayın yapma kararı aldık. Umarız o kadar da unutmamışızdır.
Hadi bakalım. İki kelamı bir araya getirebilecek miyiz?
Vallahi ben bayağı uzun konuştum, özlemişim.
Bayağı iyi, bayağı iyi. Burası 30 derece. Benim beynim eridi. Bugün 3 kez tişört değiştirdim. Buzlu su içiyorum.
Bugün şöyle bir yayın yapıyoruz arkadaşlar. Ezgi ekranını açtı. Yani kamerayı açtığında çok şaşırdım. Çünkü ben burada bayağı karanlıktayım. Amsterdam daha önce gitmiş olanlar bilir. Amsterdam'da aslında bu kadar beklemezdim. Gecenin gelmemesi gibi bir olay var. Yani ben ilk bu şoku yaşadığımda işte Ezgi'ye gitmiştik. Böyle Ezgi de gelecek eve, bekliyoruz onu falan. Ama yani hava çok güzel, işte hem sıcaklık açısından hem bayağı işte akşamüstü, yani tam akşamüstü havası. Ben böyle işte Ezgi'yi bekliyorum falan, ya Ezgi geç gelir ya falan diye düşünüyorum. Saate bir baktım, saat böyle 10.30 falan, 11'e geliyor ama hava o kadar akşamüstü ki, yani 5-6 havası. Aa dedim, telefonumun ya da işte o esnada saatimin mi hatırlamıyorum, şey bozuldu herhalde, dur bir bakayım falan. Sonra Ezgi'ye mesaj attım. Delirmiş bir halde. Çünkü yani 10.30'da o hava olamaz. Yani 10.30'da o havanın olması demek, oradaki insanları anlayamıyorum ben. Benim çok psikolojim bozulurdu.
Ya benim de uyku düzenim bayağı bozuldu. Belki de bu dediğindendir hakikaten. Gündüzü de çok uzun uzun yaşıyorum. Hala gündüz benim için saat 9 olmasına rağmen.
Evet, mesela yani hani bu bir yerden sonra yorabilir gibi geldi bana.
Bir de ben sabah 6'da 7'de falan uyandığım için uyku tutmuyor. Çok çok uzun yaşıyorum bir günü.
Ezgi, az önceki hareketimi yakaladın mı?
Bayağı iyiydi, çok profesyoneldi. Yani,
problemleri çözdük derken az önce fark etmemişsinizdir, öksürdüm. Hemen dokunmatik mikrofonuma dokunup sesi kapattım. Yani böyle yayın yapmak da keyifli oluyor. Daha tadına bakamadık ikinci programımız. Bu arada... Yanlış anlaşılma olmasın, 5 ay boyunca hiç mi bir araya gelmedik?
Geldik.
Bir araya geldik, hatta birkaç kere yayın da kaydettik. Fakat çeşitli sebeplerden ötürü, işte bir tane yayın kaydettik, tam işte o hafta yayınlarız dedik. Deprem oldu, araya bir sürü şey girdi tabii ki, biz de pas geçtik. Devamında zaten bir buluştuk, bayağı uzun uzun konuştuk ama yayın yapmayı unuttuk gibi bir şey oldu. Böyle şeyler de yaşadık. Ama işin sonunda bence artık bu yaz dedike biçimde yapacağımıza inanıyorum ben. Ben artık şunu kesin yapmak istiyorum. Hazır mesela benim de mikrofonum çok rahat taşınabiliyor. Bir planımız var Foça'da, Ağustos'ta. Orada bir özel bölüm. BKA'ya on vacation. Hatta BKA'ya on vacay.
Bayağı iyi, bayağı iyi.
Bence kesinlikle bunu yapmamız lazım. Bence zaten bizim artık... daha önce bahsetmiştik zaten burada. Bir BKA'ya Marketplace projemiz vardı. Burada detaylı anlatmış mıydık?
Anlattık.
Yani hani bilmeyenler için. Kısaca bu BKA'ya felsefesini diyelim. bir hem işte merch olsun, hem çeşitli tekstil ürünleri olsun, değerlendirmek, bunu başka bir safhaya taşımak. Bu noktada da benim böyle planlarım var. İşte mesela şu BKY 10VK tişörtümüz olacak. Yani BKY 10VK bir logo yaptıracağız. Bu da mesela yine marketplace'e satılacak bir ürün. Bence kesinlikle buna çevirmemiz lazım. Çünkü zaten yılda ortalama 3-4 bölüm yapabiliyoruz gibi bir şeyimiz var.
Aynen öyle. Hani
bir yandan da marketplace'le birlikte aslında sevenlerimize farklı bir kanaldan ve işte şekille ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani BKY'ye sucukları ve kaşarları bence çok satar gibi geliyor bana.
Yani tabii ki tost zaten benim de beslenme düzenimde önemli bir yer kaplayan yiyecek, eminim bu yaş grubuna oldukça yani hitap
evet,
ediyordur.
Evet, zaten kendi tükettiğimiz ve sevdiğimiz ürünleri satma.
Aynen öyle.
Hatırlayayım ben. Yani marketplace'de şimdi ben ilgim olmayan şeyleri satmak istemiyorum yani. İşte atıyorum BKY'ye tost için işte BKY'ye ekmeği, kaşar tostunu satacağız. Tişört, hani böyle baskılı tişört falan sevdiğimiz için zaten o tarz tasarımlar olacak. İşte
ama biz insanlara 19. bez çantasını satmayalım ya. Biz insanların hayatına evet, gerçekten abi. unique bir yerde olalım.
Evet, bence bu tarz Ezgi'nin yükselme eleştirilerini özlemişsinizdir. Tam istediğim yükselme. Bir anda çok bir ara biliyorsunuz her yerde türemişti herkesin bir bez çanta tasarlayan bir tanıdığı ve satan bir tanıdığı olmuştur.
Kesin.
Bu bez çanta bir ara gerçekten inanılmaz furya oldu. Şu an o kadar kalmadı gibi ama diye düşünüyorum. Yaza doğru bir hortluyor. Bir hortluyor. Ama çok da eskisi gücünü, eski gücü yok. Özellikle bence bu süreçleri işte kankenler vesaire biraz baltaladı diye düşünüyorum. Biraz daha o şeyi marketi daralttı diyebiliriz.
Sen peki Türkiye'de poşetler paralı olunca bez çanta kullanımında ve kişi başına düşen bez çanta çeşidinde bir artış gözlemledin mi?
Yani şöyle ben açıkçası bu paralı poşet satılmasından önce de bez çantayla alışveriş yapan insanlar olduğunu düşünüyorum, görmüştüm. Hı hı. Ancak bu paralı olmaya başladıktan sonra bunda bir artış olduğunu gözlemlemedim. Yani zaten paralı olmadan önce çevre konularından ötürü bez çantayla alışveriş yapan insanlar aynı şekilde devam etti. Hı hı. Fakat ben 25 kuruş için çoğu kişinin bu konuyu değiştirdiğini düşünmüyorum. Muhakkak ya para vermeyeyim diyen vardır ama işte ne bileyim o sırada sırt çantası varsa sırt çantasına, ne bileyim elinde tutabiliyorsa elinde tutabildiğini düşünüyorum. Onun dışında zaten şey olarak da tarz olarak da aslında ne kadar yarıştırsak da bez çantaların bizim o 25 kuruşluk poşetlerle yarışma ihtimali yok. Neden dersen burada bir adeta matematik hocası gibi sana bunu açıklayayım. Şimdi öncelikle bez çanta dediğin şeyden bir yanında bir tane götürürsün ya da iki tane götürürsün. Yani 20 tane bez çantaya gidecek halin yok. İki tane bez çantan hadi var. İki kişi gittin. Ev alışverişi yapacaksın. Yani zaten 25 kuruşluk poşet almayayım diyen bir insansan ya elinde taşıyacaksın. Ya işte çantana atabildiğin kadar alacaksın. Ne alabilirsin ki yani? Bir six pack altılık işte bir içecek alsan yanına birkaç bir şey koysan bir çanta dolacak. Hadi evde eksik var, süt alayım, yumurta alayım, diğer çantaya da onları koydun. Alabileceğin şey bu. Yani bunu yapabilmen için her gün ya da işte 2-3 güne bir alışveriş yapıyor olman lazım. Ama aile alışverişi yapıyorsan işte bir sürü şey alıyorsun. İşte yok tuvalet kağıdıdır, temizlik malzemesidir, yok efendim meyvesidir, sebzesi dolduruyorsun. Yani bilirsin o aile
aynen
alışverişini. Aile alışverişinde de en az 10 poşet çıkar. Benim mantıken zaten 10 poşet çıkan bir alışverişi 25 kuruşluk poşetler almadan yapman çok mümkün değil. Aha. Ya da bütün hepsini poşetsiz ve şeysiz çantasız dolduracağım. Ondan sonra arabayla gideceğim bagaja o da yani çok şey bir efor. Yani yok senin ya, bu poşeti kullanmamanla getireceği şeyle çok bir yarışacak durumu yok. O yüzden bence burada öyle bir naiflik var. Yani aslında çok aşağılanıyor 25 kuruşluk poşet ama 25 kuruşluk poşetler bir topluluk gibi davrandığında, yani bir hep birlikte davrandıklarında aslında best poşet, yani şey, normal o şey poşetten, kumaş poşetten daha aslında güçlü yanları var diye düşünüyorum ben. Çünkü çok kullanışlı aslında. Yani sen sadece o poşeti alıp eve gidip de çöpe atmıyorsun. O poşet ama çöp poşeti oluyor. Öyle tık tık tık tık topluyorsun. Çöp
spor
poşet.
Ayakkabılarını koyuyorsun spor yani salonuna giderken.
Koyuyorsun, aynen. Yani bir sürü işe yarıyor gibi düşünüyorum.
Aha.
O anlamda daha naif buluyorum bu konuda ki bakış açısını.
Anladım, anladım. Güzel de açıkladın. Hikayede eğer arabada varsa arabaya da aslında 10 tane bez çanta bırakılır gibi hissettim ben, ama hani senin bahsettiğin şey çok daha toplumun her köşesini kapsadığı için illa arabalı insanlar yok yani bu hikayenin içinde. Anlıyorum naylon poşeti olan düşkünlüğünü o anlamda kesinlikle. Benim de bir arkadaşım var, geçen de işte bu muhabbeti yapıyorduk yine. Ya markete gidiyorsun, tam alışveriş yaparken fark ediyorsun ki yanında çanta yok. Arkadaşım şey dedi, ben öyle durumlarda markete girince hani sepet falan da almıyorum. Kucağıma ne sığarsa. O bir deney gibi, hani kucağıma sığanlarla evime kucağımda da götürebilirim 15 dakika yürüyerek dedi.
Yani işte bu noktada ben diyorum ki benim Avrupa'da yaşayamamamın sebebi bu. Ben mindset olarak bir insanın kendini bu şekilde zorlamasına karşıyım. Ya kardeşim, ben şu mantıktayım. Benim özel jetim yok. Ben işte bir yerden bir yere bir toplantı için okyanus aşırı gidip de bir insanın ömrü hayatı boyunca harcayabileceği kadar karbon salmıyorum dünyaya. Dolayısıyla açıkçası bu kadar problematik şeylerin olduğu ve işte çok küçük bazı değişiklikler yaparak birkaç zenginin sahip olduğu alanları daraltarak aslında hepimizin yapacağı bu tarz davranışların kurtarılabileceği noktasında ben açıkçası vay efendim ben şey almamışım, poşet almamışım yanıma, ay pardon bez çanta, oraya da gittim ne yapayım almayayım poşet diyebilecek bir naiflikte bir karakterim yok.
Anlıyorum seni, dediklerinle empati de kurabiliyorum kesinlikle. Şey tespiti de doğru, hani orada zenginlerin jetle gezdiği bir dünyada senin hani acaba poşet kullanmayarak veya daha az kullanarak ne kadar etki yaratıp bunu tersine çevirebilirsin. Bu doğru bir düşünce tarzı. Bazı insanlar bunu işte tarihi eserlerin üzerine, resimlerin üzerine veya Roma'daki çeşmeye boya atarak tepkilerini gösterirken senin de plastik poşet alman hiç mantıksız değil.
Yani ben açıkçası tabii ki çevreye zarar vermek istemem yani. Niye bilerek ve isteyerek yapayım bunu? Ama sunulacak şeylerin de biraz akla mantığa uyması gerekiyor. Ben 10 poşet şey taşıyorum. Nereye taşıyacağım? 10 tane bez çantayla mı dolaşacağım? Benim arabam var mı yok mu? Yani ben 10 tane bez çantayı koluma taksam bana deli derler mi bu toplumda? Ben ne yaşarım? Gibi bir sürü soru işareti var bende. O yüzden ben çok ikna olmuyorum bu konuda.
Peki mesela belediye...
Paralı yapılmasına da çok karşı değilim. Çünkü zaten hani şu anda 25 kuruş dediğiniz şeyin bir değeri de çok yok. Yani enflasyondan ötürü. Hani bizim zamanımızda 25 kuruş. Bizim zamanımızda bütün işte çocukluktan ben hatırlıyorum 25 kuruşa. Küçük cipsler falan vardı Ezgi, hatırlıyorsan. Yani 10 kuruşta hani 5 kuruş 10 kuruş üstü olduğunda sakız alırdın. Artık öyle bir dünya da yok yani. Ve gerçekten bu... Hani bir tane naylon ne kadar lan diyorsun ama onun da bir üretim maliyeti var. Ben açıkçası bunu o yüzden yadırgamıyorum. Türkiye'de bu alışkanlık vardı ama o artık bence gitti. Çok da 25 kuruş yani 4 poşet alsan 1 lira ediyor. Kimsenin artık bunu çok da sorguladığını da sanmıyorum.
Yani bu...
Bu kaç sene önce başladı bilmiyorum bu arada. 3-5 sene oldu mu?
3-5 sene oldu bence.
5 sene öncenin 25 kuruşu bir tık daha pahalı geliyor. Çünkü 5 sene önce 25 kuruşta yine belki küçük cips etmiyordu. Ama belki sakız alabiliyordun gibi düşün. Hı-hı. Zaten biliyorum şu an bence olması gereken şu anki şeye göre 50 kuruş en az olması lazım ki. Hani bir worth it gibi bir şey olsun.
Ya burada... Problemin bir bacağı bence de hani oradaki incentive'in dizayn ediliş biçimi, dediğin gibi 25 kuruş hani insanı bir durup düşündürmeyecek bir meblağ belki bugün ve hani diğer ürünlere gelen enflasyonu düşününce 5 senede sabit kalan 25 kuruş poşet hani bedava. İnsan yani, olası gelir zaten.
Poşet bu senenin şampiyonu diyebiliriz. Yani tam tersine sevilmeyen bir ürün olarak kategorilendirmeye çalışılsa da yasaklarla aslında bu savaşın galibi en başta sıfırdan 25 kuruşa çıkarak büyük tepki gören fakat sonra stabilitesini uçan kura rağmen devam ettiren yani euro 4'ken de bu arkadaşın 25 kuruş ödüyorduk. Şu anda hala bunu ödüyoruz. Benim için bundan sonra da artık kullanmayın diye yalvarsalar da kullanacağım bir üründür. Çünkü her türlü zorluğa rağmen 25 kuruş olmaya devam ediyor.
Böyle fiyatlardaki artışı enflasyonu falan hesaplamak için bir temsili bir sepet oluşturuyorlar ve onun üzerinden hesaplıyorlar ya. Orada enflasyonu sabit tutmak için naylon poşet koyuyorlarmış mesela.
Evet abi. Sen abi yani aynı 25 kuruş. 25 kuruş. Yani 5 sene benim şu anki maaşımla işte 4-5 kat daha fazla ben naylon poşet alabiliyorum. Böyle diyorsun. 5 sene. İyi o zaman, iyi o zaman ekonomi iyi. Düşünsene ben böyle bir iknaya giriyorum. Seçim sonrası iyi hissetmek için kendimi buna inandırıyorum.
Poşet.
Hala 25 kuruş. Asla inanmıyorum. İnanmayan dayılar var ya. Hiçbir açıklamaya inanmıyor yalan falan diye. Ben de öyle diyorum. Hayır abi yalan söylüyorlar abi 25 kuruş hala. Hayır hayır. Hiçbir şeye zam yok.
Acaba Serdar Ortaç o şarkıyı yazmamış olsaydı bugünün koşullarında öyle hissese yine seni çöpe atacağım poşete yazık der miydi Beyza yoksa?
Yani o da aslında bak seni çöpe atacağım poşete yazık yani poşet onun için de aslında değerli bir
evet.
tool bu şarkıda. Yani aslında Serdar Ortaç da bence yükseleceğini görmüş.
Olabilir. Ama düştü. İşte fiyatı aynı kaldı ya.
Ha olabilir.
Değeri
evet.
gözünde düştü.
Olabilir.
Peki ikinci bir sorum var. Mesela bu noktada şey yapılsaydı. Belediye herkese pazar arabası dağıtıyor. Onlarla alışverişe gideceksin artık ve poşetlerde 1 lira.
Ezgi'cim şimdi Türk milletinin en sevmediği şey şudur. Bir şeyle alakalı yönlendirme almak. Şunu yapacaksın. Biz genelde Türk milleti olarak şunu isteriz. Yani bir düzen kurulmasına gerek yok. Yeter ki bana ne yapacağım söylenmesin. Yani bu tabii ki de her şeye etkiliyor. Sen şimdi diyorsun ki ya sen benim pazar arabasıyla gitmeme karışamazsın. Yani şimdi ben de öyle diyeceğim çünkü sana. Yani ben belediyeye ne kardeşim ben nine gibi pazar arabasıyla ne gezeceğim şıngır şıngır onu mu taşıyacağım yanımda arabaya mı atacağım nereye atacağım olmaz derim. Şey tarafında da baktığında bu da aslında bu biraz bizim milletimizin yapısıyla alakalı çünkü burada bunu yapamayınca devlet başka bir yerde de başka kuralı koysa da uyulmuyor zaten. Yani bu noktada öyle bir sıkıntı var. Ben hiç kimsenin pazar arabasıyla pazar yapan teyzelerin bile buna karşı çıkacağını düşünüyorum. Özgürlük ya. Olur mu öyle şey ya? Ben kendim pazar arabasıyla mı geleceğim ya diye konuşan dayılar olur. Yani bizde Türkiye'deki özgürlük anlayışı biraz bu. Yani özgürlük şey gibi demek gibi bir şey değil. Ben işte Türkiye'de öyle diyorum hani. Özgürlük bu demek demiyorum. Ama Türkiye'de şu anlayış var. Eğer biri sana ne yapman gerektiğini söylemiyorsa yani aslında ortada bir order yoksa sen özgürsündür. Yani Türkiye'de aslında anlayış birazcık order olmaması fazla order olması. Yani atıyorum sen Hollanda'da yaşıyorsun. Orada eminim Türkiye'ye göre gözlemlediğinde normal sosyal hayatta da daha fazla order vardır yani.
Doğrudur.
Hani toplumsal düzen içerisinde de işte sokakta şunu yapmak yasaktır, şöyledir, böyledir ve genel olarak herkes kurallara uyar. Türkiye'de bu tarz kurallar yok. Ve bizim gözümüzde yani Türk milletinin gözünde hani orası mı daha özgür, burası mı daha özgür de hep şu örnek verilir. Ya işte Avrupa'da hiç öyle rahat değil, şöyle değil, böyle değil. Hani burada daha özgür olunduğu varsayılır hep. Aha. Türkiye'deki özgürlük anlayışı birazcık daha bu. Sana bir şey söylenmemesiyle alakalı.
Evet.
Yani yoksa işte atıyorum X kişisi örnek veriyorum gitmiş gazetede şöyle şunu yazmış bu yüzden adamı almışlar tutuklamışlar atmışlar. Yani bununla alakalı bir problem yok çünkü aslında ortada söylenen bir order yok yani bir konu var ortada Bu yüzden kimse şey diye yormuyor kafasını. Yani adamın özgürlüğü mü gitti, şöyle mi gitti falan filan.
Yani evet, bir yandan hani çok özgürlük düşkünüdür Türkler, savını nereden aldığını görebiliyorum ama diğer yandan da o kadar da değil ki yani hani protestolar vesaire hani.
Bence bu arada şimdi bu da bir tabii ki hani genel eleştiri ama eleştirim bence genel olarak hepimize, yani buna ben de sen de include ediyorsun. Ben Ankara'da doğup büyüyen biri olarak üniversiteye gelene kadar özellikle işte lisede çağında liseminde Kızılay'a yakın olması sebebiyle işte dershanem orada, sürekli o taraflarda vakit geçiren bir insandım ve gerçekten istisnasız her hafta bir grev, yürüyüş bir şey vardı. Yani Türkiye'de aslında bu anlayış çok yüksekti, toplanmak, yürümek, evet. Sadece protesto etmek için değil, desteklemek, şey yapmak için, yani insanlarla bu bilinç çok yüksekti. Bunun birkaç sebep, sadece Türkiye'de değil bu arada, dünyada da bunda çok ciddi bir düşüş var. Yani sadece Türkiye'de apolitikleşiyoruz gibi konusunda değil bu. Bunun iki etkisi var. Bir, insanların siyasi duruşlarını, düşüncelerini ve aslında söylemek istediklerini, enerjilerini atacak sosyal medya gibi bir şey çıktı. Hı hı. İnsanlar burada organize olmaya, burada işte bir fotoğrafı paylaşıp bir viral olmaya çalışmasını, işte ne bileyim challenge'ları vesaireyle bunları göstermeye çalışıyorlar. Bu tabii ki otomatik olarak birazcık daha bu işte fiziksel olarak bir yerde bulunup savunma şeyi kırdı. Türkiye'de bir de ekstra olarak işte Gezi ve sonrasında aslında özellikle o dönem işte üniversitede olan ve işte ya da böyle beyaz yakalı, yeni beyaz yakalı olan ekibi çok ciddi bir şekilde bir hani evet bir Gezi süreci oldu ve ondan sonra aslında biraz daha apolitikleştiği değil, daha sindiği diyeyim aslında bir dönem ortaya çıktı. Yani bence bu şöyle bir anlayış. İnsanların çok büyük beklentileri vardı bence Gezi protestolarında. Fakat işin sonunda aslında değişen bir düzenin olmaması ya da o olayın üstüne de bir şeylerin değişmemesiyle insanlarda bir hani pes etme demeyeyim ama ya yapsak ne olacak gibi bir düşünceyle aslında bu tarz şeylerden birazcık daha uzaklaştı. Ya. Bu da toplumsal bir kültür. Sen şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Yani her hafta gidiyorsun bir yerde grev görüyorsun, protesto görüyorsun. Oradaki bir yazıyı okumak bile senin aa bak böyle bir şey varmış, insanlar böyle bir topluluk varmış, bunu destekliyorlarmış falan bir şeyleri bilmeni sağlıyor. Bunları hiç görmediğimiz için ya ben İstanbul'da hiç uzun süredir zaten aslında değil. Bu da bir toplumsal kültür, yani yavaş yavaş yerini bunu yapmamaya bırakıyor. Yani bu noktada son dönemde neler neler oldu. Tabii ki de hani bu noktada çünkü şöyle bir anlayış da olduğu için. Şimdi eskiden bu daha bu işte insanın anayasal hakkı. Hep bu söylenir yani. Yürüyüş yapmak, protesto etmek, bir şeyleri belli barışçıl çerçeveler içerisinde yapmak. Bu zaten anayasal bir haktır. Ama bu birazcık da şey olarak lanse edilince ne denir? İşte düzeni bozma, işte insanları galeyana getirme, daha doğrusu mesela burada işte insanları işte dışarı çağırmak bile, işte toplanalım, konuşalım, protest edelim demek bile artık şş, sen hop hop gibi bir muhabbete girince otomatik olarak insanlarda da bu tarz yürüyüşlere, şeylere karşı aşırı bir aslında büyük bir olaymış gibi. Aslında bu çok normal bir şey, yani bir yerde tabii ki de demokrasi dediğim bir şey var. Tabii ki de gideceksin, sandıkta oyunu kullanacaksın ve çıkan sonuca saygı duyacaksın. Bu zaten demokrasinin temeli. Ancak tabii ki de bu süreçlerde senin de bir vatandaş olarak, birey olarak seçtiğin kişilerin verdiği kararlara da karşı olabilirsin bu arada. Senin oy verdiğin kişilerin yanlış olduğunu düşündüğün kararlar olabilirsin ve bu noktada çevrende senin gibi düşünen insanlar ve bu konuyla alakalı rahatsızlığını bildiğin insanlar olarak tabii ki de bunu gidip bir yerde konuşarak, duyurarak, yürüyüş yaparak bunu belli etme hakkın var. Yani bu konuların sıkıntısı şu, yani genel olarak Türkiye'deki her hükümette yaşanan sıkıntı şu. Her hükümet hep kendini hükümet olarak düşündüğü şekilde hareket eder. Yani hiçbir hükümet bir sonraki seçimde kaybedeceğini düşünmez. Bir sonraki seçimde muhalefet olabileceğini, buna aslında ihtiyacı olabileceğini, sesini duyurmasının ihtiyacını olabileceğini düşünmez. Bu yüzden de bu tarz konularda bütün hükümetlerde çok da aslında desteklenen bir vatandaşlık hakkı olarak görmüyorum ben bunu. Sadece Türkiye içinde de değil bence. Ama tabii ki bizim ülkemizde bence o 2012'nin de etkisiyle çok ciddi bir kayıp var. Bu da tabii ki de etkiliyor. Yani
Ya bu arada hiç yok da değil, hani kadın hareketi falan bayağı kuvvetli aslında. Pride yine hani izin verilmiyor vesaire ama bir şekilde insanlar toplanıyor ve meramlarını dile getirmeye
çalışıyorlar. Benim bu arada dediğim şeyler daha böyle, mesela senin dediğin gibi Pride, kadın hakları falan daha çok böyle gerçekten belli bir günde vesaire yapılan, hani daha böyle anlık. Benim bahsettiğim şey şuydu mesela, atıyorum ben çıktım lisedeyim, yürüyorum, tık tık tık tık tık gidiyorum, orada bir grev, bakıyoruz ne grevi, işte bilmem ne kanununda işçi hakkı alakalı böyle bir şey geçmiş, bunu protesto ediyoruz. Ama yani çok aslında siyasi hani yaşam içerisinde, o günlük yaşamda az çok belki lise çocuğunun, ortaokul çocuğunun bilmediği ama daha üst tarafların, üniversite ve üstünün bildiği konular, işte takip ettiği konularla alakalı gerçekten toplumun, kamuoyunun anlık olarak verdiği tepkiyi görebildiği ve aslında gerçekten hükümeti de yönlendirebilecek, ya abi hani bu konuda şöyle bir tepki oldu, bunu böyle düşünsek mi gibi bir düşüncenin bile etkisinin olabileceği bir organizasyon aslında bu yapı.
Tabii.
Bunun kaybolması, benim bahsettiğim şey toplanma falan o. Yani zaten aslında bizim bahsettiğimiz şey bu. Bizim hani bunun da sanki böyle galeyana getirme, bir şeye karşı toplanma gibi algılanmasına sebep oldu bence Gezi. Gezi'yi bu şekilde hani lanse edilmesi. Hani ortada çünkü çok böyle uzun süren bir dönemde o, biliyorsun, hatırlıyorsun. Çok ciddi protestolara dönüşmüştü, hükümet protestolarına. Yoksa aslında günlük rutininde işte sonuçta oturup da her gün bir şeye karşı, bir ideolojiye karşı bir şey yapmıyorsun. Yani senin kendini, seni de ilgilendiren işte ne bileyim hakların olabilir, günlük rutininde alınan kararlar olabilir, ekonomik kararlar olabilir. Yani burada yani hükümetin atıyorum en basitinden bir faiz konusuyla alakalı olumsuz düşünceni belli edebilmelisin sen. Bununla alakalı gerekirse işte dolar alıp uçuyor, yürüyor, sürekli bu konuşuluyor. Bunu sürekli Instagram'da, Twitter'da görüyorsun. Herkes bununla alakalı paylaşım yapıyor ama bir spesifik bir şey de göremiyorsun, tepki de göremiyorsun. Bu hani sadece şey için de önemli değil. Hani senin kendini ifade etmen falan da değil. Hükümetin de bu nabzı alması lazım. Yani ne de evet bak sıkıntı var, böyle bir tepki görüyorum halktan gibi bir şeyi de görmesi lazım. Bu aslında karşı, hep hani hükümet karşıtı gibi düşünüyor ama aslında bu güzel bir demokrasinin, doğru bir demokrasinin ilerleyebilmesi ve hükümetin de kendini aslında daha iyiye götürebilmesi için şart bir şey.
Tabii ki.
Ya bunların hepsi hayatta da böyle. Yani hayatta da senin çevrende, iş hayatında ya da kendi özel hayatında sana karşı hep derler ya işte yakın, böyle gerçekten iyi arkadaşın olsun. Seninle konuşabilecek, sana gerçek eleştiriyi verebilecek veya sana gerçekten destek olabilecek kişiler olmalı ki sen kendini geliştirebilir. Yoksa yani aynı loop içerisinde dönüp duruyorsun. Ne bilebilirsin ki sadece kendin olsan?
Yani işte feedback mekanizmalarının neyin üstünden kurduğuna da alakalı bir öz eleştiri almayış, yani kabullenemeyiş de söz konusu olabilir. Sonuçta bir hükümetin dediğin gibi maalesef ana amacı hani kazanmak ve yürütmek olduğu için o kanalda şeylere bakıyor yani. Hani kazandığı zaman diyor ki ben okeyim, çok iyi bir iş yaptım diye düşünüyor olabilirler yani. Ama ideal bir demokraside dediğin gibi tabii ki sivil toplum kuruluşlarının daha kuvvetli olması, meramlarını dile getirmesi ve hani ülke çapında kararlar alınırken onların da bir sözünün dinlenmesi ideal olan. Ben ama hani...
Evet, bizim zaten hep bahsettiklerimiz ideal dünyalar.
Aynen öyle. Bence mesela hani ben bu konuyla ilgili Fransa'yı da çok enteresan buluyorum. Emeklilik yaşı işte ne bileyim 62'den 64'a mı çıktı, öyle bir şey oldu 60'lı yaşlarda. Ve bütün şehri yakıp yıktılar yani. Hani tam bütün şehri yakıp yıktılar iddialı bir söylem. O kadar da yıkılmadan bütün şehri yaktılar gerçekten. Hani o yaşı geri çektirmek için. Onlar da böyle tutkuyla protestolar. Enteresan bir millet.
Bir hocamın çok güzel bir yorumu vardı üniversitede. Türkiye'de insanların aslında haklarıyla alakalı o kadar da umurunda olmaması, dediğin gibi yani. Eskiden mesela yürüyüşler falan vardı. Şu an çoğu insan haberi bile olmuyor. Şöyle bir şey olmuş, böyle bir şey olmuş.
Aynen.
Aa bilmiyordum falan diyorlar yani. Atıyorum Twitter yoksa, takip etmiyorsa, sosyal medyayı yoğunsa falan. Bu noktada bizim bir hocamız şöyle bir şey demişti zamanında. Fransızların gerçekten bu konuda özellikle çok hani sahip çıkarlar haklarına, şey yaparlar işte, protesto ederler, günler sürer, grev yaparlar, iş bırakırlar. Türkiye'de de bu çok şey değil yani hani. Tabii ki belli spesifik konularda çok yüksek tepkiler verilebiliyor ama genel olarak çok da bu tarz günlük rutin işte 62'den 64'e çıktığı noktasında bu kadar büyük tepki olur muydu? Bence olmazdı. Bu noktayla alakalı yorumu şuydu. Türkiye'de çok net bir şey geçişi var. Şimdi sen bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan tek kişiden bir gecede aslında hani bir sözün gelişi bir gece o. Hani tabii ki de savaş oluyor o esnada, yeni şey kurulma düzenine geçilecek falan filan ama sen aslında bir gecede halk olarak düşün. Monarşiden demokrasiye geçiyorsun, cumhuriyete geçiyorsun. Ve yani bu noktada halkın da aslında böyle bir talebi yok yani. Şöyle bir inanış yok. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1920 yılında bile padişahım çok yaşa.
Aynen.
Yani bir savaş kaybedilmiş, işte anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor falan filan, böyle bir ortamda bile. Çünkü bir işte şey inancı var gerçekten, bir padişaha bağlılık, işte onun işte dini olarak da aslında lider olması vesaire, böyle bir bağlılık var ve toplumun aslında böyle bir talebi yok. Bu noktada bu bir aslında grubun yaptığı bir devrim. Bir devrimle aslında bu noktaya geliyor ve bu noktada aslında şunu savunuyordu bizim hocamız. Yani Fransa'da ise insanlar çok fazla mücadele vermiş monarşiyle. Hani monarşiyi demokrasiye çevirmek için yani adamların geçmişleri hep bununla alakalı. Hı-hı. Hep toplumsal büyük olayların olduğu şeyler aslında hep bir mücadele, bir hak için. İşte zamanında aç kaldığı için, sonra işte yönetimde söz sahibi olmak istediği için. Hep bir mücadele içinde geçtiği için. Bir şeyi mücadele edip aldığındaki gösterdiğin o hani şeyi bildiğin için toplum olarak verdiğin değer de daha yüksek oluyor. Bizde ise bizim hani aldığımız hani bizim kendimizin uzanıp aldığı bir şey yok. Yani bize verilen bir şey var sana yani. Bir sabah uyanıyorsun ve işte milyarlarca euron var. Yani o noktada senin bunun değerini bilmenle ömür boyu çalışıp işte çabalayıp işte atıyorum belki bir şirket kurup zengin olup bir şeyler yapabilmen var. Hangisine daha çok değer verirsin noktası var. Ya benim de yorumum buna, ben de bu yoruma çok katılıyorum. Yani bizde demokrasi çok uğraşılarak kazanan, biz aslında demokrasinin geldikten sonra demokrasinin oturmaya çalışması için bir 50 sene çok sancı çekmiş bir ülkeyiz. Yani zaten bak 1923'te şey oluyor, ilan ediliyor. 60 sene desen 83, yani ilk 50-60 senede zaten işte darbeler, sürekli olaylar, ne bileyim başbakanını asıyorsun falan, böyle bir toplumsal düzen, yani demokrasinin zaten olmadığı o şeylerden belli, askerin sürekli müdahalesi vesaire. O da zaten aslında bu demokrasi ilan edilmeden önce geçirilmesi gereken sancıların geçirildiği bir dönem.
Hı hı. Şu an olgunluğa erişti diyorsun.
Yani şu an hala gelişiyor. Çünkü demokrasi bir ülkede, yani Türkiye'de de hani tabii ki Osmanlı döneminde de şimdi meşrutiyet de var falan diyenler olur da, yani meşrutiyet de var da İstanbul'a var kardeşim yani. Aynen. O dönemin Erzurum'unda meşrutiyeti var mıydı acaba? Çok böyle şey yorumlar var. Hani son dönemde çok çıktı o. Öyle bir şey yok öncelikle. Başka bir konu. Başka bir noktadan bakıyorlar yani. O gene aslında bir grubun yönetime dahil olması.
Tabii.
Hani öyle bir halk dahil oldu falan, onları geçeceksin. Bu noktada benim düşüncem hala tabii ki gelişmeye devam ediyor. Yani Fransa'da bu 1700'lerde başlamış bir şey. Yani bu noktada gelişecek ve belli bir olgunluğa çalışacak. Güzel gelişmeler oldu mu? Tabii ki de oluyor bence. Demokrasiyle alakalı. Sevsen de sevmesen de güzel gelişmeler oluyor bence. Bakalım.
Peki şimdi Türk milleti madem order da istemiyor, hani onu istemiyor, özgürlüğüne düşkün. Ama hani çok protesto falan da etmiyor. Şöyle bir setup sence işe yarar mı? Antik Yunan gibi düşün. Böyle mesela Efes Antik Tiyatrosu'nun etrafına geçiyoruz. Ortada da bir arkadaşlar diye bağırıp orada yasa çıkarmaya çalışıyor hep birlikte. Böyle
mesela çok,
katılımcı.
Çok tutacak bir yöntem. Türkiye'de bunu yapıştıracaksın. Ama yani bunu şöyle yapman lazım. Bu aslında senin şu an söylediğin Türkiye'nin bütün kaderini değiştirebilecek bir olay. Çünkü şöyle yapacaksın bu olayı. Diyeceksin ki ya ben şöyle bir sistem kuruyorum. İşte her 10 bin kişiye bir hani 10 bin kişilik bir meclisi olacak. Hı hı. Ama hani bu 10 bin hani bunu da belli nok. Hani İstanbul'da mesela bunu yapman için ne alan var ne o kadar insanı order edebilir.
Offsite'e yani gidecek vekiller.
Böyle bir zorunluluk getirecek. Yani bu demokrasiye katılmak kişinin kendi elinde ama aslında herkes İstanbul'dan katılamıyor. Atıyorum bana diyecek ki kardeşim sen Kızılcahama. Ben gideceğim Kızılcahama yerleşeceğim Ankara'ya geri döneceğim. Ama Kızılcahama'm diye merkeze de kalamıyorum. Ama Türkiye'de bence bu bir tutku. Siyaset konuşmak, siyasi hayata katılmak. Herkesin bir fikri var. Yani Ezgi hani %90-95 katılım falan yani diğer ülkelerde hayal. Herkesin bu kadar fikri olamaz. Herkes bu kadar ilgili olamaz ya. Yani protesto oyları falan yani geçersizler de protesto oyları yani hani hem katılım yüksek hem de protesto oyları falan var. Yani ülkenin anarşisti bile siyaset yapıyor. Hani sandığa gitmeyeyim değil. Sandığa gitmediğini söyleyemiyor insanlar. Ben sandığa gitmedim diyemezsin. Desen nasıl vermedin?
Ben de kızarım.
Böyle inanılmaz bir hani diyorum ya demokrasiyle alakalı güzel şeyler de var. Mesela bu sandığa gitme bilinci. Yani bazı ülkelerde %50-60 ya Amerika'da son başkanlık seçimi %60 mı ne? Yani adamlar sandığa gitmiyor. Yani iki kişiden biri neredeyse oy vermiyor. Bizde hani çok nadir işte şöyle oldu böyle oldu gidemedim ne bileyim falan filan bir sürü sebep vardır yani gidemeyenin de. Aa unuttum diyen ya da ne vereceğim ya diyen yoktur yani. İnanılmaz aslında katılım siyasi katılım çok yüksek ve herkesin aslında memleketi kurtaracak bir planı var. Bu noktada ben senin planı daha mantıklı buluyorum. Yani hem özellikle İstanbul'da biliyorsun çok kalabalık artık şehre sığamıyoruz. Bence böyle bir noktaya gitmeli. Yani insanları birazcık daha yayarak insanlara şunu vaat ederek yani demokrasiye katılmak istiyorsan kardeşim 10 bin meclise gireceksin. Hop ne çıktı sana Samsun hadi bakalım. Git orada istediğini söyle 10 bin kişi her gün gideceksin. Her gün gitmeyeceksin. Haftada iki gün mesai gibi. Kılacaksın orada. Şey yapacaksın. Bence Türkiye'yi bambaşka noktalara götürebilecek bir plan bu.
Bence de bayağı iyi olurdu.
Bir de bunu teknoloji de yapabiliriz. Yani herkesin sonuçta bir telefonu var. Oraya bir QR yansıtacaksın. QR'ı okutacağız. Açacağız. Gelecek ilk anayasa şeyi. Yasa. bilmem. Katılıyor musun? Katılmıyorsun. Evet hayır yapacaksın. Tık tık tık. Sonra bunların hepsi tek bir noktada birleşecek. Şimdi 10 bin 10 bin bir sürü meclis var. Sandık gibi düşün bunu. Tık bir anda aslında güzel bir sistemle bir şeyi ne denir yasayı 5 dakikada tık tık oylayacağız. Yani dönemin de şartlarıyla online de olabilir. Ama hani online tutarsak ben şeyden de çok istemiyorum. Hani Türkiye'de bir planda yaymak ülkeyi insanlara İstanbul'u rahatlatmak falan. Hani belli zamanlarda gidip katılmak zorunlu olan ve orada yaşamak zorunlu olan bir ikametin orada olmalı gibi bir şey koyup aslında bunu yapabiliriz yani. Aslında bütün seçimleri her şeyi oylayalım abi yani. Ben çok okuyayım buna.
Ben de her şeyi oylama noktasındayım ama online olması fikrini sevmedim. Çünkü bu hani antik tiyatroda toplanmamızın bir sebebi de hani insanların birbiriyle bağ kurması.
Hayır ama
ve
şey katılım zorunda olmayacak sonuçta şey yapamazsın sürekli. Evet. Adamın atıyorum sen tatile gideceksin kaçta bir hafta evde misin? Abi hayatında. Gerçi şöyle zamanlar da olur zaten hani mecliste ara veriyor yani. Abi Temmuz Ağustos hadi kanun manun yok devam. Haziran'ın son haftası darlarız şu kanunu bir oylayalım falan diye. Ama yani Temmuz Ağustos zaten paydos. Geri kalan yılın 10 ayında da belli sayıda devamsızlık hakkıyla aslında arada şeye gelip oraya gelip sohbet muhabbet yani çünkü her yere de 10 bin kişilik katılımcı şey yapamayız. Yani meclisinde belli bir sayısının olması lazım yani isteyenlerin katıldığı isteyenlerin online katıldığı ya da bir imza atıp görünüp kaçtığı ama işte şeyde katıldığı bir sistem olacak yani şey zorunlu olacak kendi telefonundan kayıtlı telefonundan kendi işte ne bileyim belki parmak izine girdiğin ya da işte suratıyla Face ID girdiğin bir sistemle oy verdiğin bir nokta.
Harika. Hem antik tiyatro var işin içinde hem böyle biyometrik tanımalar falan söz konusu. Acayip eklektik bir demokrasi.
Yani eski Yunan gibi bir şey kurabiliriz yani. Hep yeni bir bakış açısı. Eskiyle yeniyi birleştirdiğimiz, doğuyla batıyı sentezlediğimiz demek isterdim ama ikisi de batı ve batı. Yani teknoloji de batı, Yunan da batı. O çok olmuyor ama genel olarak bence güzel bir fikir. Sadece... Ben kesinlikle Türkiye'de bunu çok tutacağına inanıyorum. Türkiye'de ben insanların bedavaya bunu yapacağına %100 eminim.
Bence de.
Ben yaparım.
Sence peki hani şey işine nasıl birini bulabiliriz? Hani ortadaki facilitator olacaksan, meclis başkanı gibi. Hani arkadaşlar falan diye vurman da gerekecek sopanı yere böyle. Çünkü antik
demokrasi
tiyatro.
Yine 10 bin kişi bir gün, ilk gün toplanacak diyecek diye işte arkadaşlar biz bunu senelik seçiyoruz. Aday olanlar çıkacak, bir konuşacaklar, edecekler. Oylama yapacak, bir meclis başkanı seçecek. Bu meclis başkanı işte... Meclis başkanı belli sorumlulukları var. Meclis başkanı her toplantıya gelmeli mesela.
Herhalde.
Kesin yani. Meclis başkanının kaçarı yok.
Aynen öyle.
Meclis başkanı gelecek. Bir iki tane de böyle ihtiyar heyeti gibi ama ihtiyar heyeti demeyeceğimiz daha böyle evet, mantıklı.
Biri.
Daha güzel bir isim. Demokrasi heyeti gibi bir şey deriz ona da. De öyle bir ekip olacak. Onların da işte 10 kişi olacak. İşte her şeyde 8'inin katılımı zorunlu falan gibi kurallarımız olacak. Onlar da genel olarak bu şeyleri anlatan, hani sonuçta sürekli meclis başkanı kanunda okunup geçilmez. Kanunu bir okursun. Bu hangi şeye yarıyor? Ne işe yarayacak? Neyi sağlayacak? Falan filan böyle konuların konuşulduğu.
Daha expert gibi hayal ettin sen ihtiyar heyetini.
Yani orada askerlik gibi diyeceksin ki kardeşim akademisyen olan var mı? Sen ne akademisyenisin?
Jeoloji.
Sen işte atıyorum mühendis var mı kardeşim? Doktor var mı? Böyle birazcık karma aslında belli meslek gruplarından insanlarla. İşte sağlıktan da olsun. İşte Sağlık Bakanlığı'na bir şey gitince bakarız falan diyebileceğimiz. İşte yine gençlerden biri ama hani bir tane çocuk vardı böyle kıvırcık saçlı. Üniversitesi o öyle bir tip değil.
Yok.
O değil, o seçilemedi. Bir tek ona baktım. Seçildi mi diye. Bir tek ona baktım ama çocuğa baktım. Dedim, o da
işsiz birini de koyalım bu şeye. Çünkü ayan meclisi gibi oldu böyle sadece meslek gruplarını sayarak. Hani toplumun her kesimini kapsamak.
Burjuva yönelik oldu. Ama her kesimden yani.
Orada ev kadını da olacak.
Tabii tabii, belli gruplardan insanları toplayıp yapacağımız bir şey.
Aynen, aynen öyle. Güzel olurdu, güzel olurdu.
Bence tutar bu fikir.
Kesinlikle.
O zaman bu programın adını ne koyuyoruz? Ayan Meclis koyalım.
Eklektik demokrasi.
Eklektik demokrasi çok güzelmiş.
Tamam. Bu oldu.
Demokrasi dersi verdik yine halkımıza.
Aynen.
Bakın görüyor musunuz? Bak 42 dakika olmuş. Bütün verdiğim örnekleri aslında özetliyorum. Bakın.
Özetliyorum.
Hemen kaydı şivem. 42 dakikadır aslında size ben siyaset anlatıyorum. Yani Türkiye'deki herkesin siyasetle alakalı 3-5 bir fikri vardır. Burada Ezgi ile 42 dakikada aslında Türkiye'yi kurtarabilecek bir formül de bulduk. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Eğer ki derseniz ki biz buna varız. Biz her türlü danışmanlık desteğini de vermeye hazırız BKA'ya olarak.
Aynen öyle. Ben design üzerine eğitim de alıyorum şu anda, service design. Onu oradan öğrendiklerimi bu yeni demokrasi biçimini korumak için kullanırım. Seve seve.
Bence kesinlikle faydalı da oluruz gibi geliyor bana.
Ama şimdilik hoşça kalsınlar.
Evet, şimdilik programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde yepyeni bölümlerle umuyoruz ki 2024 olmadan diyelim. Çok büyük büyük sözler vermeye gerek yok. 2024 olmadan diyelim. Üçüncü bölümümüzde karşınızda oluruz.
Hoşçakalınız.